Ayrım 15, sayfa 196. Girişte karşılaştık. Beni karşısında görmekte mutlu gülümsüyordu. İyi ki erken döndün. Seni şimdiden özlemeye başlamıştım bile. Sarıldı bana, başını masum bir çocuk gibi göğsüme yasladı. Ben de onun sırtını okşadım. Üzerinde yine o yaramaz çocuk hali vardı. Öpmeyecek misin beni, yoksa sen özlemedin mi? Özlemez olur muyum hiç? Yanağına bir öpücük kondurdum. Bu hasret öpücüğü değil dedi. Üstelemedim. Boşuna gitmişim diye mırıldandım. Neden? Yayın evinin sahibini bulamadım. Bugün gelmeyecekmiş büroya. Galiba randevu tarihi aklımdan yanlış kalmış. Hay aksilik. Keşke gitmeden önce bir telefon etseydin. Haklısın ama dışarıya çıktığım iyi oldu. Bizim patronu bulamayınca dönüşte boğazda bir tur attım. Sitem eder gibi başını kaldırıp yüzüme baktı. Bensiz mi? Keşke akıl edip seni de yanıma alsaydım. Çünkü sana bir haberim var. İlgilenerek vereceğim haberi merak etti. Göz bebeklerimi taradı. Ne haberi? Şu senin roman iyice beni sarmaya başladı. Yayın evinde patronla buluşamayınca cinayetin işleneceği villaya bir de gündüz gözüyle görmek için doğru tarabiye gittim. Betül'ün çehresi birden sararmıştı. Gözle görülür şekilde heyecanlandı ama hiç sesini çıkarmadı. Endişeli nazarlarla yüzüme bakıyordu. Kötü bir haber alacağını hissetmiş gibi titredi. Nihayet şu söz ettiğin haber nedir dedi. O villaya en son ne zaman gittin? Durakladı birden. Neden sordun? Hiç bozuntuya vermeden sırıtıyordum. Pencerelerden birini açık unutmuşsun dedim. Herhalde dün gece farkına varmadık. Üst kattaki odalardan birinin camı perdeleri uçuşup duruyordu. Dikkatle yüzüme incelemeye devam etti. Sanki bir şeyler yakalamaya çalışıyor gibiydi. Nihayet olabilir diye mırıldandı. Böyle dikkatsizlik yapmam. Ama insan hali belki de unutmuşumdur. Unuttuğun kesin dedim. Neyse dedi. Bir boş vaktimde gider kapatırım. Belki arkadaşın Songül dönmüştür. Olamaz mı? Hiç sanmam. Gelmeden önce mutlaka beni arar. Belki de aradı. Seni bulamadı. Bir haftadır benim dairemde kalıyorsun. İsteksiz bir şekilde belki diye mırıldandı. Ama yüzünün hatları gittikçe geriliyordu. Kollarından tutarak gülümsedim. İyi bir fikrim var dedim. Nedir? Hava güzel. Vakit de erken. Hemen çıkıp boğaza giderim. Önce villaya uğrarız. Sen pencereyi kapatırsın. Evi de bana gezdirirsin. Böylece romandaki cinayetin işleneceği yeri de yakından incelemiş olurum. Sonra da tarabiyada nefis bir öğle yemeği yeriz. Ne dersin? Hemen olmaz dedi. Neden? Bugün kendimi iyi hissetmiyorum. Üzerinde bir tembellik var. İyi ya açılırsın. Boğaz havası uyuşukluğunu giderir. İstemiyorum dedi. Ama bu kez sesi oldukça hırçın çıkmıştı. Hiç bozuntuya vermeden ısrar ettim. Allah Allah anlamıyorum seni. Neden istemiyorsun? Fena mı teklifim? Kollarını ellerimden kurtardı. Bir adım geriye çekildi. Gözleri cin gibi parlıyordu. Bugün yayın evine gitmedin değil mi? Hoppala bunu da nereden çıkardın şimdi? Yalan söyleme seni çok iyi tanıyorum artık. Herhalde bu defa benim yüzüm sertleşmiş olmalıydı. Doğru yayın evine gitmedim dedim. Villaya neden gittim peki? Bilmiyorum. Bir dürtü. Belki de içimden gelen itme. Beni oraya çeken esrarengiz bir güç de denebilir. Adlandıramıyorum şimdi. Betül'ün çehresi renkten renge giriyordu. Titreyerek ve onu gördün değil mi diye sordu. Ağır ağır başımı salladım. Evet, gördüm. Başını önüne eğdi. Sonra arkasını dönüp sessizce pencerenin önüne kadar gitti. Bir süre dalgın nazarlarla dışarıya baktı. Sanırım benden bir tepki bekliyordu. Bense inanılmaz bir sükunetle yapacağı açıklamayı bekliyordum. Yüzüme bakmadan, şimdi ne düşünüyorsun diye sordu nihayet. Senin inanılmaz bir yalancı olduğunu dedim. Korkarım haklısın, sana yalan söyledim. Eh diye mırıldandım. Bu bile bir ilerleme sayılır. İnsanın hatasını kabul etmesi gibi irfan olamaz. Şayet onu arabasının içinde görmeseydim, belki bunların hiçbirini anlamayacaktım. Şeytan dürttü, o doğru villaya, o villaya gittim. Açık pencereyi görünce önce arkadaşının döndüğünü düşündüm ve fazla üstünde durmadım. Ama tam dönerken Tonguç'a rastlayınca her şey birden beynimde şekillendi ve o villanın sevgiline ait olduğunu anladım. Dik dik yüzüne bakıyordum. Tuhaf bir şey fark ettim. Betül'ün solgun yüzü renklenmeye başlamıştı sanki. Derin bir nefes aldı. Hatta tebessüm etmeyi bile başardı. Bu kadarı da hayasızlığın dik alasıydı artık. Neredeyse sevindiğini düşünecektim. Hepsi bu kadar mı diye sordu. Daha ne olsun? Belli ki bu rezil herifle hala ilişkini kesmemişsin. Nasıl olur da sana yaptığı şantaja rağmen hala onun evine gitmeyi, orada romanına ilham olacak yer seçmeyi düşünebilirsin. Ya da şantaj işi de yalandı. Belki de o konuda da bana rahatlıkla yalan söyledin, bilemiyorum. Kafam karmakarışık. Buna hiç şaşmam diye fısıldadı. Senin gibi dürüst, kişilikli ve monoton hayatında ömrü boyunca sapma olmayan bir insan yaşadıklarımı anlayamaz. Ne anlama geliyor şimdi bu? Bu bir tür savunma mı? Sana göre değil tabii. Çünkü benim çektiklerimi asla anlayamazsın. O kadar da kalın kafalı sayılmam. Belki makul bir açıklamayı idrak edebilirim. Pencerenin önünden çekildi. Kendini koltuğa bıraktı. Gayet rahat bir şekilde bacak bacak üstüne attı. Gel şöyle karşıma otur dedi. Bence bu işi bir an önce bitirsek iyi olur diye homurdandım. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ama önce beni dinlemelisin. Sonra karar sana ait. Git dersen pılımı pırtımı toplar derhal yukarı çıkarım. Ama en ağır suçluya bile son söz olarak savunmasını sorarlar. Senin geçerli bir savunma sebebin olacağını hiç sanmıyorum. Ama yanılıyorsun dedi. İstisna ile yüzüne baktım. Bu defa yanıldığıma ihtimal bile vermiyorum. Bu bir değerlendirme meselesi. Beni dinlemek zorundasın. Sana güzel bir aşk ve sevgi verdim. En azından lafımı kesmeden son sözlerime kulak ver. Sonra ne istersen onu yapacağım. Sustum. Kendini savunması haklıydı. Lakin ona artık inanmıyordum. Otur lütfen dedi. Oturmadım. Ayakta dikilmeye devam ettim. Kararlılığımı görünce ısrar etmedi. Bekaretimi Tonguç aldı diye söze başladı. Ondan hoşlanıyordum ama şimdi bu hoşlanmanın asla bir aşk mertebesinde olmadığını daha iyi anlıyorum. İzmir'den yeni gelmiştim. İstanbul'da fazla tanıdığım yoktu. Onunla bir tesadüf eseri Şişli'de alışveriş sırasında bir mağazada tanışmıştım. Yakışıklı, havalı, mağrur bir gençti. Daha ilk bakışta bütün kadınları kendine çeken bir cazibesi vardı. Güzel konuşuyor ve etkili bir ses tonuyla hitap etmesini beceriyordu. Etkisine kaldığımı itiraf etmeliyim. Daha o gün bana yemeğe çıkmamızı teklif etti. Önce direndim ama sonra kabul ettim. Müthiş bir ikna kabiliyeti vardı. Ben de pek tecrübeli sayılmazdım. İzmir'de birkaç ufak flört tecrübesi geçirmişsem de hiçbiri ciddi bir ilişki sayılmazdı. Ondan sonra her gün buluşmaya başladık. O haftanın sonunda beni yatağa attı. Biliyorum ilişkiyi o raddeye getirmemeliydim ama oldu bir kere. Daha da gerçeği bundan yüksünmedim. Çünkü beni sevdiğini defalarca ifade etmişti. Ayrıca bir vaatte de bulunmamıştı. Kendi isteğimle ona teslim oldum. Tek hatam onun da beni sevdiğine inanmamdı. Betül derin bir nefes aldı. Ama yanılmışım diye fısıldadı. Tonguç hiç de umduğum karakterde biri çıkmadı. Tanıştığımızdan bir ay sonra onu villasında başka bir kadınla yatakta yakaladım. Önce müthiş yıkıldım. Çok sarsılmıştım. Hemen evi terk etmeye kalkıştım. Beni merdivenlerde yakaladı. Binbir özür diledi. Durumu açıklamaya çalıştı. O kadının eski sevgilisi olduğunu, başından savmak için son bir kere daha yatağa girmek zorunda kaldığını, asla ona karşı içinde bir heyecan taşımadığını yeminle bana söyledi ve benim yanımda kadını kovdu. Kadın söylenerek çekip gitti. Giderken de onun alçaklığını, yalancılığını, ikiyüzlülüğünü söyüp saydı. Aslında çok tatlı bir andı ve benim gerçekleri görmem için mükemmel bir fırsattı. Ama cahil kafam. Bundan bir ders alamamıştım. Şahit olduğum duruma rağmen hala onu sevdiğimi sanıyordum. Kadın milleti böyledir işte. Sevdiği zaman kör gözüm parmağına. Tabla teslim olur erkeğe. Bu hatayı işledim. Uyanamadım. Ondan sonra uzun süre bana bağlıymış gibi davrandı. Beni incitmedi. Aradan yaklaşık 6 ay geçti. Olayı unutmuş ve ona inanmıştım. Duraklayınca sonra diye sordum. Çeşitli değişik hobileri olan bir insandı Tonguç. Amatör fotoğrafçılık da bunlardan biriydi. Her gittiğimiz yere makinesini de götürürdü. Bir gün bana evde çıplak resimlerimi çekmek istediğini söyledi. Karşı çıkmadın mı? Aklıma bile gelmedi. Hataydı ama bunun hata olduğunu çok sonra anlayabildim. Vücudumu çok beğendiğini, ölçülerimin en beğenilen fotomodellerden bile daha iyi olduğunu iddia eder dururdu. Benim saflığım işte. İleride bunun bir şantaj vesilesi olacağını nasıl bilebilirdim? O sırada onu sevdiğimi sanıyordum. Onun da benden hoşlandığına emindim. Bir gün istediği fotoğrafları çekti. Söylemiştim, rezilane şeylerdi. Ama ileride bunları bir şantaj aracı olarak kullanacağını hiç düşünmemiştim. Daha sonraki günlerde bana ilgisinin yavaş yavaş azaldığını hissettim. Dur biraz, bir noktayı öğrenmek istiyorum. Sen de devamlı onun villasında mı yaşıyordun? İstanbul'a gelince tabii ayrı bir ev tutmuştum. Ama birlikte yaşamaya başlayınca o evden çıktım ve Tarabya'ya onun yanına yerleştim. O fotoğraf olayından yaklaşık 1,5 ay sonra bir gece esaslı bir münakaşa ettik. Hatta birbirimize girdik. Beni kovdu evden. Bütün dünyam bir anda yıkıldı. Sonra kendime bir ev aramaya başladım ve ertesi gün bu apartmanın üst katındaki daireyi buldum. Parasal sorunum yoktu. Hemen kiraladım. Ne kadar zaman önce? Sanırım 3 ay oluyor. Hayret, bu eve taşındığını hiç fark etmedim. Ters ters yüzüme baktı. Sen neyi fark edersin ki? Diye homurdandı. Devam et lütfen ama kısa olsun. Gözleri daldı Betül'ün. Hatta hafif yaşardı da. Neleri kaybettiğini geç de olsa anladı. Tonguç villadaki şahsi eşyalarımı almaya gittiğimde elime ayağıma kapandı. Büyük bir hata ettiğini, o yanlışı bir daha asla yapmayacağını, beni üzmeyeceğini 1000 kere tekrarladı. Ama iş işten geçmişti artık. Hislerimi daha rahat tahlil ediyor, yaşadıklarımı düşündükçe ona duyduğum hisleri gerçek bir sevgi olmadığını anlıyordum. Kararım kesindi, ona dönmeyecektim. Bu apartmana yerleştim ve onunla ilişkiyi kestim. Anlaşılan pek kesememişim. Patlama sonuna kadar dinle. Pekala, devam et. Tabii benden ayrılınca Hanya'yı Konya'yı anladı. Beni çirkin gibi özlemeye başlamıştı yeniden. Hep öyledir zaten. İnsanlar elindekinin kadrini ancak onu kaybedince anlarlar. Sitemkar bir şekilde yüzüme baktı. Betül, sen de öyle anlayacaksın der gibi. Hiç oralı olmadım. Kararlılığımı ihsas etmeliydim. Şartlar değişmişti şimdi. O benim peşimde koşuyordu artık dedi. Yeni taşındığım evi yani burayı biliyor muydu? Evet, zor karar veririm ama bir kere karar verince de asla kararımdan dönmem. Benim için Tonguç ölmüştü. Bir daha asla ona dönmeyecektim. Diye alaycı bir şekilde homurdandım. Yine ters ters yüzüme baktı. Ona döndüğümü mü düşünüyorsun? Artık ne düşündüğüm hiç önemli değil. Sen lütfen devam et. Ama sıkıldığımı söyleyebilirim. Ricam biraz kısa kesmen. Olur dedi. Tuttuğum bu daireyi taşınırken öğrendi. Bence mahsuru yoktu. Nasıl olsa ona bir daha yüz vermeyecektim. Öyle kendimden emin konuşmama rağmen aslında içim bulgur savuruyordu. Ondan belki nefret etmem gerekiyordu. Ama o an ruhumu kemiren, azaba boğan şeyin hala kıskançlık olduğunu dehşete kapılarak hissediyordum. İnanılır gibi değildi. Betül çok rahat ve içtenlikle konuşuyordu. Onu dinleyen kim olsa asla samimiyetinden kuşkuya düşmezdi. Bir ara bacaklarını toplayıp altına aldı. Çıplak ayakları meydana çıkmıştı. İster istemez gözlerim ayaklarına kaydı. İçimdeki şehvet iblisi yine uyanmıştı. İçimde alevlenen ihtirasa ben de şaşırıyordum. Bu kadar zayıf ve aciz olamaz. Kendini toparla diye nefsime telkinde bulundum. Duygularım devam ederse teslim bayrağını çekmem kaçınılmaz gibi geldi. İstemeye istemeye onu dinler gibi yaparak bakışlarımı tavana diktim. Uzun süre peşimde dolaştı. Yeniden birlikte olmak için yalvarıp durdu. Ama her seferinde onu reddettim. Benim için ölmüştü artık. Fakat 15 gün kadar evvel bir akşam bana telefon etti. Çektiği çıplak resimleri hatırlattı. Şayet kendisine dönmezsem onları dedikodu magazinlerinden birine satacağını söyledi. Dondum kaldım. Böyle bir şeye tevessül edeceğini hiç düşünmedim. Düşünmemiştim. Ne yapacağımı bilemedim. İtiraf edeyim ki korktum da. İzmir'de çok muteber ve tanınan bir aileye mensuptum. Bir anda dünyaya rezil olacak ve adım kötü kadına çıkacaktı. Karar veremedim. Teklifi kabul edersem yaşam boyu ya da benden hevesini iyice alıncaya kadar ona esir olacaktım. Şantaj tehdidi hep Demokles'in kılıcı gibi boynumun üstünde duracaktı. Belki de blöf yapıyordu ama bilemezdim. Ne kadar ciddi olduğunu kestiremiyordum. Daha sonra bir gün sokakta bir adam yanıma yaklaştı. Onu daha önce birkaç defa Tonguç'un yanında görmüştüm. Kim olduğunu pek iyi biliyordum. Ama tipinden görünümünden serseri itin teki olduğu belliydi. Abdi mi diye sordum. Evet oydu. Beni tehdit etti. Efendisinin resimleri büyük bir meblağ karşılığında bana satmak istediğini, aksi halde jiletle yüzümü parça parça edeceğini söyledi. Ne yaptın? Hemen eve döndüğümde Tonguç'a telefon açtım. Kendisine dönmem için şantaj yapmasını anlayabilirdim ama resimlerin karşılığında para isteyebileceğini hiç ihtimal vermemiştim doğrusu. Meğer adi herifin tekiymiş. Hiç inkara kalkışmadı. Zengin bir ailenin kızı olduğu, bu parayı rahatlıkla ödeyebileceğimi söyledi. Hayretten neredeyse küçük dilimi yutacaktım. O gece sabaha kadar düşündüm ve sonunda teklifi kabul etmeye karar verdim. İstenilen meblağ çok fazlaydı. Toparlamam için biraz zaman gerekliydi. Ne kadar diye sordum. Bu senin için önemli mi? Sen sadece yalan söyleyip söylemediğime karar ver artık. Fazla karışma. Sustum yine. Tonguç'tan süre istedim. Kabul etti. İşte hayatımdaki çok önemli bir değişiklik de o sırada patlak verdi. Ne oldu diye sordum. Yüzüme ters ters bakarak cevapladı. Anlamadın mı? Sersem, seninle tanıştım. İster inan ister inanma ama sen dünyada tanıdığım en farklı insandın. Tanınmış bir yazar olarak da sana hayrandım ama en önemlisi tanışınca anladığım yumuşaklığın, hoşgörün, insancılığın, sıcaklığın bir anda beni sarıverdi. Üstelik bana tutulduğunu daha ilk anda asansörde anlamıştım. Hani şu yıldırım aşkı misali. Sözünü kestim. Seni ilk defa asansörde değil, Bebek'te görmüştüm. Eşofmanlarınla yürüyüş yapıyordun dedim. Öylesine içten mırıldanmıştım ki sonra kendim de şaştım konuşma tonuma. Betül gözlerini kısarak yüzüme baktı. Bebekti mi? Tabii ya, hatırlasana. Beni herhalde kitaplarımdaki resimlerden tanımış ve hafifçe gülümsemiştim. Betül'ün yüzü bir an gölgelenir gibi oldu. Anımsamıyorum dedi. Ama ben çok iyi hatırlıyorum. Seni görünce çarpılmıştım. Neden sonra gülümsedi? Asıl bundan sonra seni terk edince çarpılacaksın aptal adam diye homurdandı. Ama sesinde kendisinin de inanmadığı bir vurgulama vardı. Her neyse dedi sonra. Seni görür görmez aklıma dahiyane bir fikir geldi. Neymiş o? Roman yazarak Tonguç'tan intikam almak. Aptal aptal yüzüne baktım. Anlayamadım. Anlamazsın tabii. Çok safsın vallahi. Vallahi. Romanlarındaki o kadar karmaşık entrikaları nasıl kurduğuna bir türlü aklım ermiyor. Sanki o yazarla karşımdaki insan aynı kişi değil. Düşünsene biraz. Lekelenmedik. Lekelenmemek, el aleme rezil olmamak için ona büyük bir servet ödedim. Herhalde bir şekilde ben de hıncımı ondan çıkartacaktım. Yaptığı rezilliği yanına bırakamaz. İyi de yazacağın bu romanla nasıl bir intikam almayı düşünüyordun? Onu anlamadım. Çok basit, dedi gülümseyerek. Tonguç, İstanbul Sosyetesi'nin ünlü kişilerinden biridir. Çevresi geniş, muhiti kalabalıktır. Pek çok sosyal kulüpte azadır. Bana yaptığı oyunları, çevirdiği dolapları tüm çıplaklığıyla anlatacaktım. Yer, zaman ve gerçek adları yazarak. Dikkat edersen senin yazdığın bölümlerde henüz kahramanlarımıza isim vermedik. Kitabı temize çekerken o değişiklikleri bizzat ben yapmayı tasarlamıştım. Saçma diye mırıldandım. Bunun etkili olacağını sanıyor musun? Alt tarafı okur buna roman der geçer. Hiç de öyle sanmıyorum. Baş tarafına koyacağımız bir girişte bütün anlatılanların gerçek ve yaşanmış bir vakalar olduğunu yazarsak onu tanıyanların tereddütlere düşeceğini düşünmüyor musun? Omuz silktim. Sana dava bile açabilir. Keşke açsa, o zaman tamamen rezil olur. Onunla mahkemede boğuşurum. Bir an gözlerinin içine baktım. Yine de romanın gerçeklere tam uymuyor. Neden? Bana anlattığın kadarıyla katil, yani Tonguç, seni o villada vuracak. Öyle değil mi? Evet, aynen öyle. Ama seni öldürmeye hiç niyeti yok adamın. Orası doğru. Fakat o kadarı da olacak tabii. Alt tarafı senin de söylediğin gibi bu bir roman. Hem masum kadının öldürülmesi okuru daha da etkiler. Düşünmeye başladım. Betül'ün fikri hala bana çok saçma geliyordu. Somurtarak homurdandım. Niye bana işin en başından doğruları anlatmadın da böyle yalanlara başvurdun? Hafifçe burnunu çekti. Ne yapayım, korktum. Tepki göstermenden çekildim. Bu daha mı iyi oldu sanki? Ne yapayım, inceldiği yerden kopar. Bu benim kaderim. Kime gönül versem bir bokluğu çıkıyor. Ters ters yüzüne baktım. Yine ağzını bozarak konuşmaya başladın. Bu tip konuşmalardan hoşlanmadığımı biliyorsun. Aslında kızgınlığımın geçtiğini anlamıştı. Hadi oradan numara yapma, karşıma geçip. Aslında küfürlü konuşmama bayılıyorsun. Sevişirken en adi kelimeleri söylememi isteyen sen değil misin? O işi yaparken ne yaptığımızı soran ben, utanıp söylemeyince beni zorlayan kim? Başkası mı? O başka. Ne demek o başka? Koynumda sevişip kendinden geçtiğimde ayıp olmuyor da şimdi bok demem mi ayıp oluyor? Konuyu değiştirmeye çalıştım. Dur dedim. Aklıma takılan bir şey daha var. Dün gece bizi villaya nasıl götürdün? Ya orada Tonguç'la karşılaşsaydık? Dün gece perşembeydi. Yani her perşembe Tonguç bazı arkadaşlarıyla buluşmaya gider. Gece 2'den 3'ten önce de dönmez. Hiç aksatmaz bu buluşmaları. İki eli kanda olsa yine gider. Beni villaya getirdiğinin ertesi gece bile gitmişti. İlkilerek sordum. Kim bu arkadaşları? Nasıl bir toplantı bu? Tam olarak ben de bilmiyorum. Bana anlattığı kadarıyla bir dernek filandı galiba. Söylemişti ama aklımda tutamadım. Önce lokal gibi bir yerde toplanıp görüşmüşlermiş. Sonra da içmeye giderlermiş. Yani dün gece onun evde olmadığını biliyordun. Gayet tabii. Yoksa oraya gider miydim hiç? Bir de pervasızca orayı romanında kullanmak istiyorsun. Delisin sen. Ne olursa olsun yine de kullanacağım. Kimse fikrimden caydıramaz. Hem artık dert edinme. Nasıl olsa seninle de ilişkimiz bitti. Şimdi eşyalarımı toplayıp kendi daireme çıkacağım. Dur bakalım. Sen savunmanı yaptın. Şimdi geleceğimiz hakkında karar verme hakkı benim. Vereceğim hükmü bekleyeceksin. Yaramaz çocuk haliyle yüzünü buruşturdu. Pışık dedi. Ne diyeceğini biliyorum. Yalan söylediğin için beni nasıl olsa affetmeyeceksin. Sen de anlayışsız adamın tekisin. Sana güvenmekle hata ettim. Ben artık yokum. Şu dakikadan itibaren hayatından çıkıyorum. Öyle mi sanıyorsun? Garip garip yüzüme baktı. Suratımda beliren ifadeyi çözmeye çalıştı. Galiba ondan kopamayacağımı, her ne yaparsa yapsın artık ona mahkum olduğumu anlamıştı ki birden çılgın gibi yerinden kalkıp üzerime koştu ve sıçrayarak çocuk gibi boynuma sarıldı. İki bacağını da belime dolamıştı. Neredeyse yere yuvarlanacaktık. Zar zor dengemi buldum. Öpüyordu durmadan, öpüyordu beni. Yanağımdan, dudağımdan, boynumdan dudakları nereye rastlıyorsa oramdan. Hadi dedi, beni yatağa götür. Çılgın dedim. Bu saatte olur mu hiç? Kulağıma fısıldadı. Sevişmenin saati mi olurmuş? Hadi durma, dayanamıyorum. Beni kucaklamanı, ezmeni, içime girmeni istiyorum. İstediğin her kelimeyi ayıp da olsa bana bangır bangır bağıracağım. Betül'ün arzularını hiçbir zaman geri çeviremezdim. Elim gerçekten mahkumdu. Zira onun seks kölesi olduğumu çoktan kabullenmiştim. Fakat işin ilginç yanı, yatakta boğuşurken kulağıma fısıldadığı soru oldu. Cinayet sahnesi için o villayı kullanacağız değil mi sevgilim dedi.